Herkese selam. Bugün aslında neden bahsedeceğiz? Moda tasarımında stil yaratmak. İnsanların aslında çok fazla zorlandığı bir şey. Biz bunu biraz daha bu şekilde kolaya indirgemeyi sağlayacağımı düşünüyorum. Şöyle bir giriş yapmak gerekirse, öncelikle şunu söyleyeyim, stil yaratıcısı ve stilist sözcükleri birbirinin aynısıymış gibi algılanabilecek olsa da Türkiye'de moda sektöründe stilist veya giyim çizer, moda tasarımın çeşitli aşamalarında üretim için çeşitli çizimleri hazırlayan kimselere verilen bir isim. Stil yaratıcısıysa çoğu zaman bir moda fikri, akımı ya da temasını iletmek veya bir moda ürününün reklamını yapmak için genel tarz ve kıyafetleri seçmekten sorumlu olan kişidir. Bu kavramları böyle ayırt ettikten sonra, yani aslında bir stil yaratıcısı, basitçe ifade edersek, çoğu zaman bir moda fikri, akımı ya da işte temayı iletmek veya bir moda ürününün reklamını yapmak için genel tarzı ve kıyafetleri seçmekten sorumludur dedik. Evet. Ben burada moda imgesi yaratma süreci ve işin gerektirdikleriyle ilgili gereklilik duyanlar için böyle bir konu seçtim. Stil yaratıcılarının dergi, gazete ve reklam kampanyalarındaki moda imgesi yaratma sürecinin nasıl ve neden ayrılmaz bir parça oldukları ve son dönemlerde moda tasarımcıları ve markalara danışmanlık yapmaları hakkında da size ufak ufak bilgiler vereceğim. Bunların yanı sıra katalog, ürün çekimi ya da defile için stil yaratıcılığı yapmanın ne anlama geldiğini ve bu farklı alanların ne tür beceriler gerektirdiğini de burada size vermeye çalışacağım. Kişisel stil danışmanlığı, mağazada birebir stil yaratımı hizmeti verilmesinden işte müzisyenler ve ünlü kişiler için stil yaratılmasına dek çeşitli anlamlar içerebiliyor baktığınızda. Ben burada buna ek olarak işte bir stil yaratıcısının günlük programını doğrudan aktaracağım için bu mesleğin sizin için doğru olup olmadığını belirlemenizi sağlayacağım. Ben burada yalnızca profesyoneller tarafından değil, aynı zamanda üniversite öğrencileri tarafından ortaya çıkartılmış sınırlı bir bütçeyle bile olsa hayal gücü ve enerjiyle güzel veya iyi işler yaratmanın da mümkün olduğunun bir kanıtı sayılabilecek ilham verici stil yaratımı örneklerini vereceğim. Stil yaratmak ne demektir dersek, bir stil yaratmak kıyafetler ve aksesuarların satılmalarını sağlamak için onları en arzu edilir ve en güzel biçimde sergileyerek bir araya getirme şeklidir. Örneğin bu bir elbiseyle uyum sağlaması ve onu tamamlaması için aksesuarlar, işte bunlar kemer, ayakkabı ve mücevher olabilir. Bunları kapsayabilir. Moda giysilerinde stil yaratımı dediğimiz zaman tek başına olabildiği gibi bir ürün grubuyla da, yani bir renk skalasını ortaya koyan model üzerine veya model olmaksızın uygulanabiliyor. Stil yaratımı süreci mükemmel kompozisyonu oluşturabilmek için kıyafetleri birçok alternatifte seçme ve deneme yapmayı da içerir. Aksesuar demişken, aslında aksesuar bir giysiyi tamamlayan bağımsız parçalardır. Türkiye'de moda sektöründe terimin anlamını genişletilerek kullanıyoruz maalesef. Ama ayrı parçaları bir arada tutan ya da bağlayan parçalara festing ve dekorasyon ile süsleme amaçlarıyla kıyafete dikilen, sabitlenen parçalara trim de aksesuar denilmekte. Yani ben burada bu üç terimi birbirinden ayırmak için festing teriminin karşılığı olarak kapama, teriminin karşılığı olarak da süs terimleri kullanılıyor. Stil yaratmanın kökleri var. İlk stil yaratıcıları yalnızca moda dergileri için çalışan moda editörleriydi o dönemde. O dönem dediğim 1980'li yıllara dayanıyor. Editörler aslında giyim ve moda sayfaları düzenler. İşte dergide yer alacak moda tasarımcılarını belirlerlerdi. Çekim sırasında büyük önem taşıyan ilişki moda editörünün yönetiminde fotoğrafçı ve model arasındakiydi. Nitekim modellerin 1960'lı yıllarda üçüncü bir kişiye gereksinim duymadan kendi saç ve makyajlarını yapıp artı çekime kendi aksesuarlarını getirmeleri çok yaygınlaşmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam The Face diye bir gibi yeni dergi vardı o dönemlerde. Neyse bu yeni stil dergileri için çalışan ilk bağımsız stil yaratıcıları 1980'li yıllarda ortaya çıkmaya başladılar. Bu dergilerin devamlı bir ekipleri olmadığından dolayı bağımsız stil yaratıcıları özgün fikirlerini bir takım yayınlar ve müşteriler üzerinden uygulayabiliyorlardı. Bir dergi veya bakış açısına bağlı olmayan stil yaratıcısı imge yaratma sürecinde en önemli katılımcı olarak moda çekimlerinin ayrılmaz bir parçası haline geliyordu. Stil yaratıcılarının stil yaratmada bir de görevler mevcut. Bunlar nelerdi? İşte stil yaratıcıları editoryal stil yaratımında yani dergiler ve gazetelerde ve reklam stili yaratımında defile ile etkinliklerde ve özel müşteriler için kişisel stil danışmanı olarak çalışabiliyorlar. Günümüzde bu pek de çok mümkün değil aslında. Çünkü çok fazla maliyet isteyen bir şey. Stil yaratıcısı unvanı da değişkenlik gösterebiliyor. Yani gardırop stili yaratıcıları olarak bilinebildikleri gibi bir dergi veya gazetede moda editörleri ve asistanları olarak işte mağazalardaysa kişisel stil danışmanları olarak kendilerinden bahsedebiliyorlar. Stil yaratmak konunun parçalı doğasını bir tarafa bırakırsak aslında modayla ilgili genellikle sezgisel görüşlerini açıklayan bir stilistin düşünceleridir. Yani siz yeni olsanız da sadece pratik becerilerinizle değil aynı zamanda ürettiğiniz her işin belirgin bir parçası olarak düşünceleriniz, işte beğeniniz ve görüşlerinizle de değerlendirileceksiniz. Bu biraz da algılara meydan okumak olarak adlandırılıyor. Yani stil yaratmak, giyim alışkanlıklarını yeni bir yöne taşımak için moda ve stil algısına da meydan okuyabilir ve parçalar. Tasarımcının ilk başta amaçladığından farklı bir şekilde bir araya gelebilirler. Moda tarihi zamanında şimdi sıradan gözüken dış giyim olarak giyilen iç çamaşırları, kadınlar tarafından giyilen resmi erkek kıyafetleri olsun, moda alanında kullanılan spor giyim gibi örneklerle çalkalanmıştır o dönemler. İster özenli bir biçimde düzenlenmiş olsun, isterse ustalıkla birleştirilsin ama her iki yaklaşımında stil yaratımında muhakkak bir yeri vardır arkadaşlar. Bu işin yönleri de var tabii. Onlar nedir derseniz işte bir stil yaratıcısının işinin doğası büyük oranda çalıştığı alana bağlı. Yani şöyle ki bazı stil yaratıcıları çalışma yaşamları boyunca tek bir alana bağlı kalırken diğerleri kolayca stil yaratımının çeşitli şekilleri arasında geçişler yapabiliyorlar. Kimileri bir dergi, firma veya stüdyo için daimi olarak çalışır. Kimileri ise bağımsız çalışmayı tercih ederler. Freelance dediğimiz. Stil yaratıcısının bir projeye katkısı da oldukça değişkenlik gösterebiliyor. Yani bir dergi veya gazete için çalışan stil yaratıcısı belirli bir estetik çerçevede bir şeyler yaratmakla sorumlu olabiliyor. Dolayısıyla projede daha fazla söz sahibi oluyor. Bir reklam kampanyası için çalışan stil yaratıcısı ise muhtemelen geniş bir ekibin parçası olacak ve müşteri talebi ile yön bilgi doğrultusunda hareket edecek. Bu farklı çalışma biçimleri aslında 3. bölümde benim kendimce belirlediğim 3. bölümde daha detaylı açıklanacak. Stil yaratıcısı fotoğrafçı ile birlikte çekim ekibinin kilit elemanı ve çekim planlaması, prodüksiyonu çoğu zaman onun sorumluluğunda. Stil yaratıcısı uygun çekim yerleri bulma, model seçimlerine katılma ve çekim yön bilgisini yönetme gibi görevleri yerine getirmenin yanı sıra çekim gününde modelle ilgilenir ve genel olarak işlerin sorunsuz bir şekilde gitmesini sağlar. Bugünün moda endüstrisinde çalışan bir stil yaratıcısından neler beklendiğinin kısaca bir açıklamasında ben ileriki zamanlarda yine size vereceğim. Yine işin yönleriyle devam edelim isterseniz. Bir de moda araştırması kısmı var. Bir stil yaratıcısı olarak sizden beklenen modayı belirleyen eğilimler yani trendler dahil modayla alakalı her şeyi takip etmenizden geçer. Editoryal stil yaratıcıları New York, Londra, Milano ve Paris'te sunulan tüm koleksiyonları izler. Yani ana süliyetler, renkler, baskılar ve dokular gibi detayları not eder ve bu bilgileri okuyucularına ilham vereceğini düşündükleri kıyafet eğilimlerini belirlemek için kullanırlar. Eğilim bilgileri her yayında farklı bir biçimde çekim hikayesine dönüştürülebilir. Stil yaratıcısı hikayenin fikrini geliştirirken içeriğini ve havasını, modeli, çekim yerini, türünü ve kıyafetinin fiyat aralıklarını yayın türü ve okuyucu kitlesinin göz önünde bulundurarak da belirlemelidir tabii ki. Reklam projelerinde çalışan stil yaratıcılarının marka ve tüketici farkındalığı gelişmiş olmalıdır. Bir reklam işinin büyük bir olasılıkla harfi harfine tanımlanmış bir yön bilgisi olacaktır elbette. Dolayısıyla iyi bir reklam stili yaratıcısı tüm direktifleri eksiksiz takip edebilir. Yani yaratıcı ekip, çekim hikayesi veya reklam yön bilgisini paylaşıp geliştirdikten sonra bunu başarmak artık stil yaratıcısının görevidir. Stil yaratıcıları işlerini geliştirmek için bunlara ek olarak diğer araştırma yöntemlerini de kullanmalıdır. Bunlar sanat galerilerini gezmek olabilir, internet üzerinden sokak modası fotoğraflarına bakmak olabilir, seyahat etmeye veya diğer şehir kültürlerini keşfetmeye kadar her şey olabiliyor. Kıyafet temini de önemli. Stil yaratıcıları çekim için kıyafet, aksesuar ve eşyaları temin etmekle de sorumlu kişilerdir. Bu çoğunlukla çekim zamanları için halkla ilişkiler ajansları ve markalarla görüşmeyi ve kıyafet toplamaya kapsıyor. Kıyafetler internet üzerinden, işte tasarımcıların kataloglarından veya moda haftası sonrasında halkla ilişkiler sergileme odalarında, yani günümüzde showroom olarak geçiyor, İncelenebiliyor. Yani bu çoğunlukla rekabetçi bir iş. Bir modelden yalnızca birkaç numune olabilir. Dolayısıyla istenilen ürün mevcut değilse stil yaratıcısı alternatif bir şey almak durumunda kalabilir ya da hiçbir şey alamayabilir. Stil yaratıcıları aynı zamanda özel pazarlar ve koleksiyonerlerden vintage ve dönem kıyafetleri de temin ederler veya kostümcülerden tarihi giysilere ulaşırlar. Onlar çoğu zaman yeni ve heyecan verici modaya sunan, gelecek vadeden tasarımcıları keşfetmek isterler. Çünkü ürünlerin ne şekilde temin edileceği konusunda herhangi bir kural yoktur. Ürünler sadece projeye uygun olmalıdır. Modellere gelirsek, kısa bir şey geçelim ondan da. Modeller, model ajansları ile ilişki kurmak stil yaratıcısının işinin önemli bir parçası. Çünkü stil yaratıcısı ve fotoğrafçı farklı ajanslardaki modellere bakarlar. Yani çekim için uygun olabilecekleri neler var ve ardından stil yaratıcısı müsait olup olmadıklarını kontrol eder. Dergi veya müşteri genellikle editoryal veya reklamda yer alacak modele son onayı veren taraf olur. Tabii kıyafetlerin güzel taşıyıp taşımaması da önemli. Giysilere gelirsek yine bir tasarımcı halkla ilişkiler sorumlusu veya mağaza görevlisi giysiler elinize geçtiği andan itibaren sizden onlara göz kulak olmanızı beklerler. Çünkü çoğunlukla bunlar sponsor olan firmalar ve ürünü verip geri almanın derdindeler. Bu giysileri depoda veya çekime aktarma sırasında saklamak, giysilerin makyaj lekesi olmadığından emin olmak ve setten kaybolmamasını sağlamak anlamına geliyor. Temelde gerekli olan onları aldıkları gibi iade etmektir çünkü. Hep bunun üzerine konuşurlar. Çekimde kullanılan tüm giysiler tasarımcısı veya marka ismi, tanımı veya fiyatla belirtilmelidir. Bu editoryal moda çekimleri için mutlaka gereklidir. Çünkü okurlar çekimde yer alan tüm ürünlerin fiyatı ve nerede satıldığı bilgisine erişebilmeli. Ve çoğu da dergileri bu yüzden okuyor zaten. Portfolyo bir stil yaratıcısının en önemli unsurudur. En iyi işlerinizin yer aldığı güncel bir portfolyo oluşturmak ve onu geliştirmek daha fazla stil yaratımı işi alabilmek adına çok önemlidir. Yani moda tasarımı mezunuysanız ve bu konuda işiniz gidiyorsa eğer, her ay portfolyonuzu güncellemeniz gerekir ve çoğunlukla zaten tasarımcılar, stilistler, işte stil yaratıcıları işe bu şekilde başlarlar. Fotoğrafçı bir çekim bittiğinde fotoğrafların düzenlenmesi veya rötuşları yapıldığında bu fotoğrafların genellikle son hallerini stil yaratıcısına yani portfolyosuna koyması için ulaştırır. Editoryal moda çekimleri söz konusu olduğunda dergi sayfaları da fotoğrafların yanında kullanılabiliyor çünkü. Peki stil yaratıcısı nasıl serbest çalışma şekli nasıldır diye soracak olursanız serbest stil yaratıcısı olarak çalışmak düzensizlik riski yani işlerin iptal edilmesi, belirli bir geliri olmayışı, tatil ve hastalık dönemlerinde hiç para kazanılmaması açılarından zorlayıcı olabiliyor. Serbest bir biçimde çalışmanın olumlu yönleri ise yeni insanlarla tanışmak oluyor. Her gün farklı projelerde çalışmak ve daha çok seyahat etmektir. Başarılı bir stil yaratıcısıysan eğer kendilerine iş arayan ve portfolyolarını olası müşterilerle paylaşan bir ajans tarafından temsil edilmek isteyebilir. Ajans ayarladıkları her iş için stil yaratıcısı ücretinin bir kısmını kendileri alıyorlar. Yani yarı yarıya diyebiliriz. İdari işlere gelirsek stil yaratımı ödünç alınan giysilerin kaydını tutma, giysilerin ne şekilde yani kuryeyle mi, elden mi, ne şekilde ve ne zaman gönderildiği gibi oldukça fazla evrak işi de içeriyor. Bu evrak işleri serbest stil yaratıcıları için daha da fazla çünkü onlar aynı zamanda gider bilgisi yani stil yaratma işlerinden alınan makbuzlar gibi ve bunların faturaları, vergi konuları sebebiyle de temin etmelidir zaten. Yaşam stilleri derseniz stil yaratıcısının işinin fiziksel olarak nedenle çaba gerektirdiği insanlar tarafından çoğu zaman anlaşılmıyor. Kıyafetlerle dolu o ağır torbaları, elbise askılarını, buhar makinalarını, arabadan stüdyoya ve sonra gerisini geriye taşımak çok fazla enerji gerektiriyor aslında. Stil yaratıcısı çekim hazırlığı süresince orada bulunur ve her zaman çekim yerinin tertemiz bir biçimde bırakıldığından emin olarak oradan ayrılan en son kişi olur. Bu derece zorlayıcı bir program bir kişinin ev ve sosyal yaşamını doğrudan etkileyebiliyor. Danışmanlıkları şöyle, stil yaratıcıları günümüzde gittikçe daha önemli görevler üstleniyorlar. Kimilerinin moda tasarımcılarıyla, koleksiyonlarının tasarım ve sunum aşamasında ilham verici bir rol üstlendikleri yakın ilişkileri de vardır. Yani yaratıcı direktörler, araştırma becerileri ve bilgilerini yeni koleksiyonlara ilham vermek ve defileleri yönetmek için kullanıyorlar. Danışmanlık için gerekli olan tecrübe seviyesi genellikle profesyonel bir biçimde uzun yıllar çalışarak elde ediliyor. Bugünlük bu konumuz bu kadar. Ondan sonra bir stil yaratıcısının kariyer konuşmasını yapacağım inşallah. O zaman görüşmek üzere. Herkese selam. Bugün aslında neden bahsedeceğiz? Moda tasarımında stil yaratmak. İnsanların aslında çok fazla zorlandığı bir şey. Biz bunu biraz daha bu şekilde kolaya indirgemeyi sağlayacağımı düşünüyorum. Şöyle bir giriş yapmak gerekirse öncelikle şunu söyleyeyim, stil yaratıcısı ve stilist sözcükleri birbirinin aynısıymış gibi algılanabilecek olsa da Türkiye'de moda sektöründe stilist veya giyim çizer, moda tasarımın çeşitli aşamalarında üretim için çeşitli çizimleri hazırlayan kimselere verilen bir isim. Stil yaratıcısıysa çoğu zaman bir moda fikri, akımı ya da temasını iletmek veya bir moda ürününün reklamını yapmak için genel tarz ve kıyafetleri seçmekten sorumlu olan kişidir. Bu kavramları böyle ayırt ettikten sonra yani aslında bir stil yaratıcısı basitçe ifade edersek çoğu zaman bir moda fikri akımı ya da işte temayı iletmek veya bir moda ürününün reklamını yapmak için genel tarzı ve kıyafetleri seçmekten sorumludur dedik. Evet. Ben burada moda imgesi yaratma süreci ve işin gerektirdikleriyle ilgili duyanlar için gereklilik duyanlar için böyle bir konu seçtim. Stil yaratıcılarının dergi, gazete ve reklam kampanyalarındaki moda imgesi yaratma sürecinin nasıl ve neden ayrılmaz bir parça oldukları ve son dönemlerde moda tasarımcıları ve markalara danışmanlık yapmaları hakkında da size ufak ufak bilgiler vereceğim. Bunların yanı sıra katalog, ürün çekimi ya da defile için stil yaratıcılığı yapmanın ne anlama geldiğini ve bu farklı alanların ne tür beceriler gerektirdiğini de burada size vermeye çalışacağım. Kişisel stil danışmanlığı, mağazada birebir stil yaratımı hizmeti verilmesinden işte müzisyenler ve ünlü kişiler için stil yaratılmasına dek çeşitli anlamlar içerebiliyor baktığınızda. Ben burada buna ek olarak işte bir stil yaratıcısının günlük programını doğrudan aktaracağım için bu mesleğin sizin için doğru olup olmadığını belirlemenizi sağlayacağım. Ben burada yalnızca profesyoneller tarafından değil aynı zamanda üniversite öğrencileri tarafından ortaya çıkartılmış sınırlı bir bütçeyle bile olsa hayal gücü ve enerjiyle güzel veya iyi işler yaratmanın da mümkün olduğunun bir kanıtı sayılabilecek ilham verici stil yaratımı örneklerini vereceğim. Stil yaratmak ne demektir dersek, bir stil yaratmak kıyafetler ve aksesuarların satılmalarını sağlamak için onları en arzu edilir ve en güzel biçimde sergileyerek bir araya getirme şeklidir. Örneğin bu bir elbiseyle uyum sağlaması ve onu tamamlaması için aksesuarlar, işte bunlar kemer, ayakkabı ve mücevher olabilir. Bunları kapsayabilir. Moda giysilerinde stil yaratımı dediğimiz zaman tek başına olabildiği gibi bir ürün grubuyla da yani bir renk skalasını ortaya koyan model üzerine veya model olmaksızın uygulanabiliyor. Stil yaratımı süreci mükemmel kompozisyonu oluşturabilmek için kıyafetleri birçok alternatifte seçme ve deneme yapmayı da içerir. Aksesuar demişken aslında aksesuar bir giysiyi tamamlayan bağımsız parçalardır. Türkiye'de moda sektöründe terimin anlamını genişletilerek kullanıyoruz maalesef. Ama ayrı parçaları bir arada tutan ya da bağlayan parçalara festing ve dekorasyon ile süsleme amaçlarıyla kıyafete dikilen, sabitlenen parçalara trim de aksesuar denilmekte. Yani ben burada bu üç terimi birbirinden ayırmak için festing teriminin karşılığı olarak kapama, teriminin karşılığı olarak da süs terimleri kullanılıyor. Stil yaratmanın kökleri var. İlk stil yaratıcıları yalnızca moda dergileri için çalışan moda editörleriydi o dönemde. O dönem dediğim 1980'li yıllara dayanıyor. Editörler aslında giyim ve moda sayfaları düzenler. İşte dergide yer alacak moda tasarımcılarını belirlerlerdi. Çekim sırasında büyük önem taşıyan ilişki moda editörünün yönetiminde fotoğrafçı ve model arasındakiydi. Nitekim modellerin 1960'lı yıllarda üçüncü bir kişiye gereksinim duymadan kendi saç ve makyajlarını yapıp artı çekime kendi aksesuarlarını getirmeleri çok yaygınlaşmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam The Face diye bir yeni dergi vardı o dönemlerde. Neyse bu yeni stil dergileri için çalışan ilk bağımsız stil yaratıcıları 1980'li yıllarda ortaya çıkmaya başladılar. Bu dergilerin devamlı bir ekipleri olmadığından dolayı bağımsız stil yaratıcıları özgün fikirlerini bir takım yayınlar ve müşteriler üzerinden uygulayabiliyorlardı. Bir dergi veya bakış açısına bağlı olmayan stil yaratıcısı imge yaratma sürecinde en önemli katılımcı olarak moda çekimlerinin ayrılmaz bir parçası haline geliyordu. Stil yaratmada bir de görevler mevcut. Bunlar nelerdi? İşte stil yaratıcıları editoryal stil yaratımında yani dergiler ve gazetelerde ve reklam stili yaratımında defile ile etkinliklerde ve özel müşteriler için kişisel stil danışmanı olarak çalışabiliyorlar. Günümüzde bu pek de çok mümkün değil aslında. Çünkü çok fazla maliyet isteyen bir şey. Stil yaratıcısı unvanı da değişkenlik gösterebiliyor. Yani gardırop stili yaratıcıları olarak bilinebildikleri gibi bir dergi veya gazetede moda editörleri ve asistanları olarak işte mağazalardaysa kişisel stil danışmanları olarak kendilerinden bahsedebiliyorlar. Stil yaratmak konunun parçalı doğasını bir tarafa bırakırsak aslında modayla ilgili genellikle sezgisel görüşlerini açıklayan bir stilistin düşünceleridir. Yani siz yeni olsanız da sadece pratik becerilerinizle değil aynı zamanda ürettiğiniz her işin belirgin bir parçası olarak düşüncelerinizi, düşünceleriniz, işte beğeniniz ve görüşlerinizle de değerlendirileceksiniz. Bu biraz da algılara meydan okumak olarak adlandırılıyor. Yani stil yaratmak, giyim alışkanlıklarını yeni bir yöne taşımak için moda ve stil algısına da meydan okuyabilir ve parçalar. Tasarımcının ilk başta amaçladığından farklı bir şekilde bir araya gelebilirler. Moda tarihi zamanında şimdi sıradan gözüken dış giyim olarak giyilen iç çamaşırları, kadınlar tarafından giyilen resmi erkek kıyafetleri olsun, moda alanında kullanılan spor giyim gibi örneklerle çalkalanmıştır o dönemler. İster özenli bir biçimde düzenlenmiş olsun, isterse ustalıkla birleştirilsin. Ama her iki yaklaşımında stil yaratımında muhakkak bir yeri vardır arkadaşlar. Bu işin yönleri de var tabii. Onlar nedir derseniz, işte bir stil yaratıcısının işinin doğası büyük oranda çalıştığı alana bağlı. Yani şöyle ki, bazı stil yaratıcıları çalışma yaşamları boyunca tek bir alana bağlı kalırken diğerleri kolayca stil yaratımının çeşitli şekilleri arasında geçişler yapabiliyorlar. Kimileri bir dergi, firma veya stüdyo için daimi olarak çalışır. Kimileri ise bağımsız çalışmayı tercih ederler. Freelance dediğimiz. Stil yaratıcısının bir projeye katkısı da oldukça değişkenlik gösterebiliyor. Yani bir dergi veya gazete için çalışan stil yaratıcısı belirli bir estetik çerçevede bir şeyler yaratmakla sorumlu olabiliyor. Dolayısıyla projede daha fazla söz sahibi oluyor. Bir reklam kampanyası için çalışan stil yaratıcısı ise muhtemelen geniş bir ekibin parçası olacak ve müşteri talebi ile yön bilgi doğrultusunda hareket edecek. Bu farklı çalışma biçimleri aslında 3. bölümde, benim kendimce belirlediğim 3. bölümde daha detaylı açıklanacak. Stil yaratıcısı fotoğrafçı ile birlikte çekim ekibinin kilit elemanı ve çekim planlaması, prodüksiyonu çoğu zaman onun sorumluluğunda. Stil yaratıcısı uygun çekim yerleri bulma, model seçimlerine katılma ve çekim yön bilgisini yönetme gibi görevleri yerine getirmenin yanı sıra çekim gününde modelle ilgilenir ve genel olarak işlerin sorunsuz bir şekilde gitmesini sağlar. Bugünün moda endüstrisinde çalışan bir stil yaratıcısından neler beklendiğinin kısaca bir açıklamasında ben ileriki zamanlarda yine size vereceğim. Yine işin yönleriyle devam edelim isterseniz. Bir de moda araştırması kısmı var. Bir stil yaratıcısı olarak sizden beklenen modayı belirleyen eğilimler, yani trendler dahil modayla alakalı her şeyi takip etmenizden geçer. Editoryal stil yaratıcıları New York, Londra, Milano ve Paris'te sunulan tüm koleksiyonları izler. Yani ana süliyetler, renkler, baskılar ve dokular gibi detayları not eder ve bu bilgileri okuyucularına ilham vereceğini düşündükleri kıyafet eğilimlerini belirlemek için kullanırlar. Eğilim bilgileri her yayında farklı bir biçimde çekim hikayesine dönüştürülebilir. Stil yaratıcısı hikayenin fikrini geliştirirken içeriğini ve havasını, modeli, çekim yerini, türünü ve kıyafetinin fiyat aralıklarını yayın türü ve okuyucu kitlesini göz önünde bulundurarak da belirlemelidir tabii ki. Reklam projelerinde çalışan stil yaratıcılarının marka ve tüketici farkındalığı gelişmiş olmalıdır. Bir reklam işinin büyük bir olasılıkla harfi harfine tanımlanmış bir yön bilgisi olacaktır elbette. Dolayısıyla iyi bir reklam stili yaratıcısı tüm direktifleri eksiksiz takip edebilir. Yani yaratıcı ekip çekim hikayesi veya reklam yön bilgisini paylaşıp geliştirdikten sonra bunu başarmak artık stil yaratıcısının görevidir. Stil yaratıcıları işlerini geliştirmek için bunlara ek olarak diğer araştırma yöntemlerini de kullanmalıdır. Bunlar sanat galerilerini gezmek olabilir, internet üzerinden sokak modası fotoğraflarına bakmak olabilir, seyahat etmeye veya diğer şehir kültürlerini keşfetmeye kadar her şey olabiliyor. Kıyafet temini de önemli. Stil yaratıcıları çekim için kıyafet, aksesuar ve eşyaları temin etmekle de sorumlu kişilerdir. Bu çoğunlukla çekim zamanları için halkla ilişkiler ajansları ve markalarla görüşmeyi ve kıyafet toplamaya kapsıyor. Kıyafetler internet üzerinden, işte tasarımcıların kataloglarından veya moda haftası sonrasında halkla ilişkiler sergileme odalarında, yani günümüzde showroom olarak geçiyor, incelenebiliyor. Yani bu çoğunlukla rekabetçi bir iş. Bir modelden yalnızca birkaç numune olabilir. Dolayısıyla istenilen ürün mevcut değilse stil yaratıcısı alternatif bir şey almak durumunda kalabilir ya da hiçbir şey alamayabilir. Stil yaratıcıları aynı zamanda özel pazarlar ve koleksiyonerlerden vintage ve dönem kıyafetleri de temin ederler veya kostümcülerden tarihi giysilere ulaşırlar. Onlar çoğu zaman yeni ve heyecan verici modayı sunan, gelecek vadeden tasarımcıları keşfetmek isterler. Çünkü ürünlerin ne şekilde temin edileceği konusunda herhangi bir kural yoktur. Ürünler sadece projeye uygun olmalıdır. Modellere gelirsek, kısa bir şey geçelim ondan da. Modeller, model ajanslarıyla ilişki kurmak stil yaratıcısının işinin önemli bir parçası. Çünkü stil yaratıcısı ve fotoğrafçı farklı ajanslardaki modellere bakarlar. Yani çekim için uygun olabilecekleri neler var ve ardından stil yaratıcısı müsait olup olmadıklarını kontrol eder. Dergi veya müşteri genellikle editoryal veya reklamda yer alacak modele son onayı veren taraf olur. Tabii kıyafetlerin güzel taşıyıp taşımaması da önemli. Giysilere gelirsek yine bir tasarımcı halkla ilişkiler sorumlusu veya mağaza görevlisi. Giysiler elinize geçtiği andan itibaren sizden onlara göz kulak olmanızı beklerler. Çünkü çoğunlukla bunlar sponsor olan firmalar ve ürünü verip geri almanın derdindeler. Bu giysileri depoda veya çekime aktarma sırasında saklamak, giysilerin makyaj lekesi olmadığından emin olmak ve setten kaybolmamasını sağlamak anlamına geliyor. Temelde gerekli olan onları aldıkları gibi iade etmektir çünkü. Hep bunun üzerine konuşurlar. Çekimde kullanılan tüm giysiler tasarımcısı veya marka ismi, tanımı veya fiyatla belirtilmelidir. Bu editoryal moda çekimleri için mutlaka gereklidir. Çünkü okurlar çekimde yer alan tüm ürünlerin fiyatı ve nerede satıldığı bilgisine erişebilmeli. Ve çoğu da dergileri bu yüzden okuyor zaten. Portfolyo bir stil yaratıcısının en önemli unsurudur. En iyi işlerinizin yer aldığı güncel bir portfolyo oluşturmak ve onu geliştirmek daha fazla stil yaratımı işi alabilmek adına çok önemlidir. Yani moda tasarımı mezunuysanız ve bu konuda işiniz gidiyorsa eğer, her ay portfolyonuzu güncellemeniz gerekir ve çoğunlukla zaten tasarımcılar, stilistler, işte stil yaratıcıları işe bu şekilde başlarlar. Fotoğrafçı bir çekim bittiğinde fotoğrafların düzenlenmesi veya rötuşları yapıldığında bu fotoğrafların genellikle son hallerini stil yaratıcısına, yani portfolyosuna koyması için ulaştırır. Editoryal moda çekimleri söz konusu olduğunda dergi sayfaları da fotoğrafların yanında kullanılabiliyor çünkü. Peki stil yaratıcısı nasıl serbest çalışma şekli nasıldır diye soracak olursanız, serbest stil yaratıcısı olarak çalışmak düzensizlik riski, yani işlerin iptal edilmesi, belirli bir geliri olmayışı, tatil ve hastalık dönemlerinde hiç para kazanılmaması açılarından zorlayıcı olabiliyor. Serbest bir biçimde çalışmanın olumlu yönleri ise yeni insanlarla tanışmak oluyor. Her gün farklı projelerde çalışmak ve daha çok seyahat etmektir. Başarılı bir stil yaratıcısıysan eğer, kendilerine iş arayan ve portfolyolarını olası müşterilerle paylaşan bir ajans tarafından temsil edilmek isteyebilir. Ajans ayarladıkları her iş için stil yaratıcısı ücretinin bir kısmını kendileri alıyorlar. Yani yarı yarıya diyebiliriz. İdari işlere gelirsek, stil yaratımı ödünç alınan giysilerin kaydını tutma, giysilerin ne şekilde, yani kuryeyle mi, elden mi, ne şekilde ve ne zaman gönderildiği gibi oldukça fazla evrak işi de içeriyor. Bu evrak işleri serbest stil yaratıcıları için daha da fazla. Çünkü onlar aynı zamanda gider bilgisi, yani stil yaratma işlerinden alınan makbuzlar gibi ve bunların faturaları, vergi konuları sebebiyle de temin etmelidir zaten. Yaşam stilleri derseniz, stil yaratıcısının işinin fiziksel olarak nedenle çaba gerektirdiği insanlar tarafından çoğu zaman anlaşılmıyor. Kıyafetlerle dolu o ağır torbaları, elbise askılarını, buhar makinalarını arabadan stüdyoya ve sonra gerisin geriye taşımak çok fazla enerji gerektiriyor aslında. Stil yaratıcısı çekim hazırlığı süresince orada bulunur ve her zaman çekim yerinin tertemiz bir biçimde bırakıldığından emin olarak oradan ayrılan en son kişi olur. Bu derece zorlayıcı bir program bir kişinin ev ve sosyal yaşamını doğrudan etkileyebiliyor. Danışmanlıkları şöyle, stil yaratıcıları günümüzde gittikçe daha önemli görevler üstleniyorlar. Kimilerinin moda tasarımcılarıyla, koleksiyonlarının tasarım ve sunum aşamasında ilham verici bir rol üstlendikleri yakın ilişkileri de vardır. Yani yaratıcı direktörler, araştırma becerileri ve bilgilerini yeni koleksiyonlara ilham vermek ve defileleri yönetmek için kullanıyorlar. Danışmanlık için gerekli olan tecrübe seviyesi genellikle profesyonel bir biçimde uzun yıllar çalışarak elde ediliyor. Bugünlük bu konumuz bu kadar. Ondan sonra bir stil yaratıcısının kariyer konuşmasını yapacağım inşallah. O zaman görüşmek üzere. Herkese merhaba. Merhaba nedir ya? Herkese merhaba. Evet. Kitap okuyamıyorum da ayrıca. Uzun bir ara verdim. Yaklaşık birkaç hafta oldu. Paylaşım yapamıyorum. Çünkü henüz bir şey oturtturamadım. İşlerimin yoğunluğu, ondan sonra benim ani enerji düşüşlerim, yazamamam, çizememem. Hepsi böyle üst üste geldi. Farklı moda sayfalarını falan da kullandığım için, oralara da yüklemeler yaptığım için fotoğraf mı çeksem, ondan sonra sosyal medya hesaplarımı mı kontrol etsem, yoksa Spotify'a çekimler mi yapsam, hepsi böyle birbirine karışmış vaziyetteydi ve artık dedim ki birkaç gündür tamam, yeri geldi, devam edelim. En son katalog çekimlerinden falan bahsettik. Bugün de biraz ürün çekimlerinden bahsedelim. Fotoğrafçılıkta kalmıştık çünkü. Moda sektöründeki ekonomik başarılar yalnızca kıyafetler sayesinde elde edilmiyor arkadaşlar. Moda evleri kar sağlamak için geleneksel bir biçimde parfüm, çanta, ayakkabı, güzellik ve yaşam biçimi ürünlerine güvenmişlerdir. Ürün çekimleri tanıtımları moda sektörünün her alanında kullanılır ve ürünlerin marka ve tasarımcılar için pazarlanmasında çok gerekli bir öğedir. Hafife alınmaması gerekir. Katalog ürünleri için stil yaratımı genellikle ürün odaklıdır ve ürünün rengi ilginç bir düğme veya süs gibi, mevcut renk seçkisi gibi belirli detayları vurgulayabilir. Editoryal ve ticari ürün stil yaratımı genellikle ürünün hikayeye uyum sağladığı veya bir reklam mesajı iletilmesine yarayan daha kavramsal ve gerçeküstü bir yaklaşıma sahiptir. Güzellik ürünleri, kozmetik veya aksesuarlar boyutlarından dolayı bu tarz konseptlere çok iyi uyar aslında. Markalar, katalog ve broşürlerden internet para kendiciliği ve elektronik dergilere, ki şu sıralar sosyal medya ve interaktif dergiler çok daha popüler. Ürünlerini en iyi şekilde sergileyebilmek için stil editörlerinin uzmanlık ve yeteneğine her zaman ihtiyaç duyarlar. Sonrasına gelirsek görsel teşhir çok önemli. Güzellik ürünleri, giysiler ve aksesuarları teşhir etmedeki birçok teknik görseli düzenleme uzmanlarının, yani parakende, teşhir ve vitrin tasarımcısı denir bunlara, kullandıkları karşılaştırılabilir. Hem stil editörleri hem de görsel düzenleme uzmanları ürün yerleştirmede kompozisyon, oran ve ölçek, işte renk kullanımına da çok dikkat etmek gerekir. Ürün çekimi konseptleri mevcut. Moda editöryalleri ve reklamcılıkta ürün çekimi öyle yenilikçi, artistik ve olağanüstü bir hale gelmeye başladı ki stil yaratımı ve fotoğrafın nerede bitip bilgisayar hilelerinin nerede başladığını anlamak zor. İlerleyen dakikalarda zaten ürün çekimi yaratıcılığıyla ilgili örneklerimi size söyleyeceğim. Bazı giysi ve aksesuarlar stil yaratıcılarının alışılmadık biçimde yapılmış, ancak imgenin en can alıcı noktasında yer alırlar. Ürün çekimi teknikleri mevcuttur. Bunlar nedir diyecek olursanız, sayacağım yöntemler reklam ürün çekimlerinde sıklıkla uygulanıyor zaten. Şu anki bölümde birçok reklam türünün yanı sıra katalog ve broşürde yer alan örnekleri de anlatmaya çalışacağım ben size. Ürün çekimi tekniğiyle çalışan stil editörleri en küçük detaya bile hakim gözlere kumaşları kıvırmak ve işte katlamakta çok başarılı oldukları gibi mükemmel iğneleme tekniklerine de sahip olmaları gerekiyor. Bu yöntemle stil yaratmak oldukça hassas bir iş ve her şey titizlikle yaklaşan kişilerin hoşuna gider. Ancak yine de hızlı bir tempoda çalışıyorken kusursuz olmaya çalışmanın ekstra bir baskısı vardır. Kataloglarda, sayfalarda olsun ürün çekimi yer aldığından çok hızlı çalışabiliyor olmanız gerekiyor. Çekim yeri önemli. Bir yerde ürün çekimi yaparken ürüne uyan bir yaşam biçimi iletilir. Bu yaşam biçimi ya işlevseldir ya da istek uyandırır. Yani ikisinden birisi olmak zorundadır. Ürün asmak, ürün stili yaratımında en popüler yöntemlerden birisi. Bir ürünü bir stüdyoda veya bir çekim yerine asmaktır. Yani ürün burada gösterildiği gibi düz bir biçimde sergilendiğinde de güçlü bir silüete sahipse iyi sonuç verir. Aksi takdirde moda tasarımı ve perakende de genellikle tanımlandığı gibi askı çekiciliğinden yoksun ve çok sönük olacaktır. İstifleme dediğimiz bir teknik söz konusu. Böyle kat kat üst üste koyarlar ki çoğu giyim firması yapar bunu. Ürünleri istifleme tekniği müşteriye aynı giysinin renk çeşitlerini göstermek için kullanılır. Bunlar aşırı tertipli gözükecek şekilde düzenlenebildiği gibi bilinçli bir şekilde de buruşturulabilir. Buruşuk doku giysinin içine ince kağıt konularak elde edilir ve bu da stil yaratıcısının üründeki kıvrımları ve çöküntüleri düzenlemesini ve çekim boyunca düzgün bir şekilde tutulmasını sağlar. Ürünlere yükseklik kazandırmak ve ortada oluşan çökmeyi engellemek için giysilerin arasında dolgu malzemesi de yerleştirilir. Karton gibi. Parçalar dersek konu başlığı olarak bu düzenlemede giysi ve aksesuarlar ayrı ayrı yerleştirilip fotoğraflanır. İşte pantolon bir yerde, gömlek kompozisyonun bir yerinde. Ya bir kare düşünün. Gömlek karenin bir ucunda, ayakkabı farklı bir ucunda, pantolonu farklı bir ucunda, gözlüğü başka bir yerde, çantası yine aynı karenin içinde ama farklı yerlerdedir. Dediğim gibi giysi ve aksesuarlar ayrı ayrı yerleştirilir. Fotoğraflanarak müşteriye birbiriyle uyumlu ürün ve aksesuarlardan oluşan bir derleme sunulur. Tişört ve ceketin içine İnce kağıt konularak daha hacimli gözükmeleri sağlanırken eşarp biri tarafından takılmışçasına bağlanmıştır. Ve ayakkabıların iki farklı şekilde yerleştirilerek fotoğrafı, birisi işte sağdan duruyorsa birisi üstten duruyordur gibi. Ayakkabıların iki farklı şekilde yerleştirilerek fotoğraflandığını söyleyebiliriz. Biri renk ve markayı gösterecek şekilde yan yatırılır. Diğeri ise bağcık detayının gözükmesi için yukarıdan çekilir. Şu an büyük ihtimalle bu aldığım ses kaydının arkasında ambulans siren sesleri, polis siren sesleri gibi şeyler çıkabilir. İş yerindeyim arkadaşlar. Size sırf bunu çekebilmek için bütün notlarımı dün gece toparladım. Ve dedim ki, evet Zelal, artık çekmen gerekiyor. Nerede olursan ol, yani yolda bile giderken çekebilirdim bunu. Kıyafetlere gelirsek, bu arada kusura bakmayın, bunu onun için söyleyecektim. Kıyafetlere gelirsek tek parça giysiler, genel bir görünüm elde edebilmek için ayakkabı, çanta, mücevher veya eşyalarla bir araya getirilebilir ki bu katalog üzerinden satış yapan firmaların emin olmayan müşterilerini satın almaya teşvik etmesi açısından çok çok tercih edilir. Bazen düz bir biçimde yerleştirilmiş kıyafet, gerçek insan silüetini sağlamak için özgün boyutlarında fotoğraflanabilir. Giysilere daha düzgün bir hacim verebilmek için içlerine yine ince kağıtlar ya da kartonlar konur. Mankenlere gelirsek, bir giysi, örneğin işte bir gömlekten bahsedeyim, daha canlı bir biçimde teşhir etmenin bir başka yolu ise cansız manken kullanılır. Giysi doldurmak, şekle sokmak ve üç boyutlu bir görünüm kazandırmak için yine ince kağıt ya da karton kullanılır. Kolların dolu gözükmesi için
yine kağıdı ya da kartonu kıvırarak gömlek kollarının içine sokarlar. Daha kuvvetli bir 3 boyut silüeti kazanmak için yapılır bunlar. Manken fotoğrafından dijital olarak kesilebilir. Ama tabii bu birazcık uzun bir işlem alıyor. Kişisel stil danışmanlığına şöyle bir başlangıç yapacak olursak, kişisel stil danışmanlığı kişiye özel stil yaratımı. İmge ve renk danışmanlığı, işte özel müşteriler için alışveriş danışmanlığı veya halk için stil önerilerini kapsayabilir. Bu alan ünlü stil yaratıcılarının artışı ve ünlülerin moda satın almasındaki etkisiyle son yıllarda hızlı bir büyüme gösterdi aslında. Her pazar seviyesindeki perakendecinin yaş, şekil ve beden ayrımı gözetmeksizin tüm müşterilerine kişisel stil danışmanlığı hizmeti vermesi bu trendli günümüzdeki yansıma olarak son derece yaygınlaştı iyice. Özel müşterilerle çalışmak şöyle ki, stil yaratıcısının en etkin biçimde iletişim kurabilme yetisine sahiptir. Yani ona dayanıyor tamamen. Bireyler arası iletişim becerisine mükemmel şekilde sahip olmak gerekiyor. Başarılı bir stil yaratıcılığı kariyerinin anahtarıdır ve bu konu kişisel stil danışmanları için oldukça hassas bir konu. Bir müşterinin kişisel stil danışmanına ihtiyaç duyması ve bunun için para ödemesi, yaşam tarzlarında belirli bir değişim, öz saygı eksikliği ya da zayıf bir dış görünüşe bağlı olabileceğinden toplumun geneline stil önerileri vermek çokça kendi güven inşa etmeyi içerir. Bu durum konuya hakim olmaya ve kendinden emin, yani aynı zamanda empatiyle yaklaşan bir tavırda bilgi alışverişi yapabilmeyi gerektiriyor. Kişisel stil danışmanı müşterinin kendine güvenini arttırmalı ve onun kıyafetlerle ilişkisine daha olumlu olması için ilham veren kişidir de diyebiliriz. Oyuncular ve müzisyenler gibi ünlü müşterilerle çalışmak heyecan ve cazibe seviyesini arttırır. Ama onların da güvensizlikleri ve sorunları olduğu göz önünde bulundurmak daha akıllıca olur. Konuşamadım. Asıl fark, onların sıradan müşterilerden daha büyük bir inceleme ve eleştiriye maruz kalacağıdır. Peki yine kişisel stil danışmanlığından devam edelim. Özel müşteriler için kişisel stil danışmanlığı diye bir konu başlığı atalım. Kişisel stil danışmanlarının verdiği hizmet birçok kişi için öz saygı oluşturmada önemli bir safhayı temsil ediyor artık. Başarılı bir kişisel stil danışmanlığı hizmeti müşteriye herhangi tarzların kendine uyacağına ve gelecekte tek başına alışveriş yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğine, nelere bakması gerektiğine karar vererek kendi gardırobunu nasıl düzenleyeceğine dair doğru yönlendirmelerde bulunmalı. Stil yaratıcısı bu görev için müşterilerinin ihtiyaçlarını ve daha da önemlisi kendisinin ne şekilde yardımcı olabileceğini belirlemek üzere onlarla bir değerlendirme yapar. Müşteriyle ilk görüşmesi sırasında şimdi size söyleyeceğim noktaları dikkate almalıdır. Yaşam biçimi kesinlikle ve kesinlikle dikkat edilmesi gereken noktalardan sadece bir tanesi ve en önemli hususlardan birisidir. Giysiler müşterinin yaşam tarzına uyum göstermek zorundadır. Onların tüm sezon boyunca işlerine yarayacak iş, işte özel durum, tatil gardırobu veya kapsül gardırop için giysi seçme konusunda yardıma ihtiyaçları olabilir. Stil yaratıcısı uygulamaya yönelik olmalı ve tutarlı çözümler sunabilmelidir. Bütçe çok önemli. Müşterinin bütçesini göz önünde bulundurarak öneride bulunabilmeli. Yani ben atıyorum bugün bir stil danışmanlığı tuttuğumda, bir an kelimeyi unuttum. Stil danışmanlığı tuttuğumda bu demek değildir ki benim çok param var ve istediğim markadan alışveriş yapabilirim demek değildir. Bir sağlık sorununuz var ve doktora gittiniz gibi düşünün bunu. Çok artık fahiş fiyatlar alıyorlar biliyorsunuz. Dediğim gibi müşterinin bütçesini göz önünde bulundurarak öneride bulunabilmelidir. Büyük önem taşır ki bu da araştırma becerileri, işte mağaza ve ürünlerine dair bilgi sahibi olmaya gerektirir. Bütün mağazaları fiyatlarına kadar bilmek durumunda. Lüks tasarımcıların pahalı koleksiyonlarının yanı sıra düşük fiyatlı ürünler arasından da kıyafet, iç çamaşır ve aksesuar araması yapabilmek de bir o kadar önemli. Yani hiçbir şey markaysa güzel olmak zorunda değil. Bir önemli gerçekten önemli. Diğer bir konu başlığımızda vücut şekli ve yaş. Artık günümüzde insanlar vücut şeklini bilmiyorlar. Bize ilk üniversite zamanında Kara Kalem hocam şey derdi. Çırılçıplak aynanın karşısına geçin, bir kendinize bakın. Sizin vücut şekliniz ne? Yani gibi. Ya da yaşına uygun olmayan şeyler giyinen artık çok fazla insan var. Ama trend değil onlar. Moda değil yani. Moda bu değil kesinlikle. Neyse. Vücut şekli ve yaş dedik. Stil yaratıcısı müşterilerinin kendisini en güzel gösterecek kıyafet ve aksesuarları seçmesine yardımcı olmak için boynunu, boyunu, vücut yapısını, boyunu ne ya? Boyunu, vücut yapısını ve yüz şeklini saptamak zorunda. Müşterinin ihtiyaçları yani yaşıyla doğru orantılı olarak değişim gösterecek. Stil yaratıcısı müşterisinin yaşları ilerledikçe duruma uygun önerilerde bulunarak onların kendilerini algılamasına destek olmalıdır. Yani bana kalırsa öyle. Stil yaratıcısı aynı zamanda müşterilerin ten ve saç rengini inceleyerek kıyafetten en doğru renkleri belirler ki bu kişinin yaşı ilerledikçe. Herkese merhaba. Merhaba nedir ya? Herkese merhaba. Evet. Kitap okuyamıyorum da ayrıca. Uzun bir ara verdim. Yaklaşık birkaç hafta oldu. Paylaşım yapamıyorum. Çünkü henüz bir şey oturtturamadım. İşlerimin yoğunluğu, ondan sonra benim ani enerji düşüşlerim, yazamamam, çizememem. Hepsi böyle üst üste geldi. Farklı moda sayfalarını falan da kullandığım için, oralara da yüklemeler yaptığım için, fotoğraf mı çeksem, ondan sonra sosyal medya hesaplarımı mı kontrol etsem, yoksa Spotify'a çekimler mi yapsam, hepsi böyle birbirine karışmış vaziyetteydi ve artık dedim ki birkaç gündür tamam, yeri geldi, devam edelim. En son katalog çekimlerinden falan bahsettik. Bugün de biraz ürün çekimlerinden bahsedelim. Fotoğrafçılıkta kalmıştık çünkü. Moda sektöründeki ekonomik başarılar yalnızca kıyafetler sayesinde elde edilmiyor arkadaşlar. Moda evleri kar sağlamak için geleneksel bir biçimde parfüm, çanta, ayakkabı, güzellik ve yaşam biçimi ürünlerine güvenmişlerdir. Ürün çekimleri tanıtımları moda sektörünün her alanında kullanılır ve ürünlerin marka ve tasarımcılar için pazarlanmasında çok gerekli bir öğedir. Hafife alınmaması gerekir. Katalog ürünleri için stil yaratımı genellikle ürün odaklıdır ve ürünün rengi ilginç bir düğme veya süs gibi, mevcut renk seçkisi gibi belirli detayları vurgulayabilir. Editoryal ve ticari ürün stil yaratımı genellikle ürünün hikayeye uyum sağladığı veya bir reklam mesajı iletilmesine yarayan daha kavramsal ve gerçeküstü bir yaklaşıma sahiptir. Güzellik ürünleri kozmetik veya aksesuarlar boyutlarından dolayı bu tarz konseptlere çok iyi uyar aslında. Markalar katalog ve broşürlerden internet perakendeciliği ve elektronik dergilere, ki şu sıralar sosyal medya ve interaktif dergiler çok daha popüler. Ürünlerini en iyi şekilde sergileyebilmek için stil editörlerinin uzmanlık ve yeteneğine her zaman ihtiyaç duyarlar. Sonrasına gelirsek görsel teşhir çok önemli. Güzellik ürünleri, giysiler ve aksesuarları teşhir etmedeki birçok teknik görseli düzenleme uzmanlarının, yani parakende, teşhir ve vitrin tasarımcısı denir bunlara, kullandıkları karşılaştırılabilir. Hem stil editörleri hem de görsel düzenleme uzmanları ürün yerleştirmede kompozisyon, oran ve ölçek, işte renk kullanımına da çok dikkat etmek gerekir. Ürün çekimi konseptleri mevcut. Moda editoryalleri ve reklamcılıkta ürün çekimi öyle yenilikçi, artistik ve olağanüstü bir hale gelmeye başladı ki stil yaratımı ve fotoğrafın nerede, bir tip bilgisayar hilelerinin nerede başladığını anlamak zor. İlerleyen dakikalarda zaten ürün çekimi yaratıcılığıyla ilgili örneklerimi size söyleyeceğim.
Bazı giysi ve aksesuarlar stil yaratıcılarının alışılmadık biçimde yapılmış ancak imgenin en can alıcı noktasında yer alırlar. Ürün çekimi teknikleri mevcuttur. Bunlar nedir diyecek olursanız sayacağım yöntemler reklam ürün çekimlerinde sıklıkla uygulanıyor zaten. Şu anki bölümde birçok reklam türünün yanı sıra katalog ve broşürde yer alan örnekleri de anlatmaya çalışacağım ben size. Ürün çekimi tekniğiyle çalışan stil editörleri en küçük detaya bile hakim gözlere kumaşları kıvırmak ve işte katlamakta çok başarılı oldukları gibi mükemmel iğneleme tekniklerine de sahip olmaları gerekiyor. Bu yöntemle stil yaratmak oldukça hassas bir iş ve her şey titizlikle yaklaşan kişilerin hoşuna gider. Ancak yine de hızlı bir tempoda çalışıyorken kusursuz olmaya çalışmanın ekstra bir baskısı vardır. Kataloglarda, sayfalarda olsun ürün çekimi yer aldığından çok hızlı çalışabiliyor olmanız gerekiyor. Çekim yeri önemli. Bir yerde ürün çekimi yaparken ürüne uyan bir yaşam biçimi iletilir. Bu yaşam biçimi ya işlevseldir ya da istek uyandırır. Yani ikisinden birisi olmak zorundadır. Ürün asmak, ürün stili yaratımında en popüler yöntemlerden birisi. Bir ürünü bir stüdyoda veya bir çekim yerine asmaktır. Yani ürün burada gösterildiği gibi düz bir biçimde sergilendiğinde de güçlü bir silüete sahipse iyi sonuç verir. Aksi takdirde moda tasarımı ve perakende de genellikle tanımlandığı gibi askı çekiciliğinden yoksun ve çok sönük olacaktır. İstifleme dediğimiz bir teknik söz konusu. Böyle kat kat üst üste koyarlar ki çoğu giyim firması yapar bunu. Ürünleri istifleme tekniği müşteriye aynı giysinin renk çeşitlerini göstermek için kullanılır. Bunlar aşırı tertipli gözükecek şekilde düzenlenebildiği gibi bilinçli bir şekilde de buruşturulabilir. Buruşuk doku giysinin içine ince kağıt konularak elde edilir ve bu da stil yaratıcısının üründeki kıvrımları ve çöküntüleri düzenlemesini ve çekim boyunca düzgün bir şekilde tutulmasını sağlar. Ürünlere yükseklik kazandırmak ve ortada oluşan çökmeyi engellemek için giysilerin arasında dolgu malzemesi de yerleştirilir. Karton gibi. Parçalar dersek konu başlığı olarak bu düzenlemede giysi ve aksesuarlar ayrı ayrı yerleştirilip fotoğraflanır. İşte pantolon bir yerde, gömlek kompozisyonun bir yerinde. Ya bir kare düşünün. Gömlek karenin bir ucunda, ayakkabı farklı bir ucunda, pantolonu farklı bir ucunda, gözlüğü başka bir yerde, çantası yine aynı karenin içinde ama farklı yerlerdedir. Dediğim gibi giysi ve aksesuarlar ayrı ayrı yerleştirilir. Fotoğraflanarak müşteriye birbiriyle uyumlu ürün ve aksesuarlardan oluşan bir derleme sunulur. Tişört ve ceketin içine ince kağıt konularak daha hacimli gözükmeleri sağlanırken eşarp biri tarafından takılmışçasına bağlanmıştır. Ve ayakkabıların iki farklı şekilde yerleştirilerek fotoğrafı. Birisi işte sağdan duruyorsa birisi üstten duruyordur gibi. Ayakkabıların iki farklı şekilde yerleştirilerek fotoğraflandığını söyleyebiliriz. Biri renk ve markayı gösterecek şekilde yan yatırılır. Diğeri ise bağcık detayının gözükmesi için yukarıdan çekilir. Şu an büyük ihtimalle bu aldığım ses kaydının arkasında ambulans siren sesleri, polis siren sesleri gibi şeyler çıkabilir. İş yerindeyim arkadaşlar. Size sırf bunu çekebilmek için bütün notlarımı dün gece toparladım. Ve dedim ki evet Zelal artık çekmen gerekiyor. Nerede olursan ol yani yolda bile giderken çekebilirdim bunu. Kıyafetlere gelirsek, bu arada kusura bakmayın bunu onun için söyleyecektim. Kıyafetlere gelirsek tek parça giysiler, genel bir görünüm elde edebilmek için ayakkabı, çanta, mücevher veya eşyalarla bir araya getirilebilir ki bu katalog üzerinden satış yapan firmaların emin olmayan müşterilerini satın almaya teşvik etmesi açısından çok çok tercih edilir. Bazen düz bir biçimde yerleştirilmiş kıyafet gerçek insan silüetini sağlamak için özgün boyutlarında fotoğraflanabilir. Giysilere daha düzgün bir hacim verebilmek için içlerine yine ince kağıtlar ya da kartonlar konur.
Mankenlere gelirsek, bir giysi örneğin işte bir gömlekten bahsedeyim. Daha canlı bir biçimde teşhir etmenin bir başka yolu ise cansız manken kullanılır. Giysi doldurmak, şekle sokmak ve üç boyutlu bir görünüm kazandırmak için yine ince kağıt ya da karton kullanılır. Kolların dolu gözükmesi için yine kağıdı ya da kartonu kıvırarak gömlek kollarının içine sokarlar. Daha kuvvetli bir üç boyut silüeti kazanmak için yapılır bunlar. Manken fotoğrafından dijital olarak kesilebilir. Ama tabii bu birazcık uzun bir işlem alıyor. Kişisel stil danışmanlığına şöyle bir başlangıç yapacak olursak, kişisel stil danışmanlığı kişiye özel stil yaratımı, imge ve renk danışmanlığı, işte özel müşteriler için alışveriş danışmanlığı veya halk için stil önerilerini kapsayabilir. Bu alan ünlü stil yaratıcılarının artışı ve ünlülerin moda satın almasındaki etkisiyle son yıllarda hızlı bir büyüme gösterdi aslında. Her pazar seviyesindeki perakendecinin yaş, şekil ve beden ayrımı gözetmeksizin tüm müşterilerine kişisel stil danışmanlığı hizmeti vermesi bu trendli günümüzdeki yansıma olarak son derece yaygınlaştı iyice. Özel müşterilerle çalışmak şöyle ki stil yaratıcısının en etkin biçimde iletişim kurabilme yetisine sahiptir. Yani ona dayanıyor tamamen. Bireyler arası iletişim becerisine mükemmel şekilde sahip olmak gerekiyor. Başarılı bir stil yaratıcılığı kariyerinin anahtarıdır ve bu konu kişisel stil danışmanları için oldukça hassas bir konu. Bir müşterinin kişisel stil danışmanına ihtiyaç duyması ve bunun için para ödemesi yaşam tarzlarında belirli bir değişim, öz saygı eksikliği ya da zayıf bir dış görünüşe bağlı olabileceğinden toplumun geneline stil önerileri vermek çokça kendine güven inşa etmeyi içerir. Bu durum konuya hakim olmaya ve kendinden emin, yani aynı zamanda empatiyle yaklaşan bir tavırda bilgi alışverişi yapabilmeyi gerektiriyor. Kişisel stil danışmanı müşterinin kendine güvenini arttırmalı ve onun kıyafetlerle ilişkisine daha olumlu olması için ilham veren kişidir de diyebiliriz. Oyuncular ve müzisyenler gibi ünlü müşterilerle çalışmak heyecan ve cazibe seviyesini arttırır. Ama onların da güvensizlikleri ve sorunları olduğu göz önünde bulundurmak daha akıllıca olur. Konuşamadım. Asıl fark onların sıradan müşterilerden daha büyük bir inceleme ve eleştiriye maruz kalacağıdır. Peki yine kişisel stil danışmanlığından devam edelim. Özel müşteriler için kişisel stil danışmanlığı diye bir konu başlığı atalım. Kişisel stil danışmanlarının verdiği hizmet birçok kişi için öz saygı oluşturmada önemli bir safhayı temsil ediyor artık. Başarılı bir kişisel stil danışmanlığı hizmeti müşteriye herhangi tarzların kendine uyacağına ve gelecekte tek başına alışveriş yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğine, nelere bakması gerektiğine karar vererek kendi gardırobunu nasıl düzenleyeceğine dair doğru yönlendirmelerde bulunmalı. Stil yaratıcısı bu görev için müşterilerinin ihtiyaçlarını ve daha da önemlisi kendisinin ne şekilde yardımcı olabileceğini belirlemek üzere onlarla bir değerlendirme yapar. Müşteriyle ilk görüşmesi sırasında şimdi size söyleyeceğim noktaları dikkate almalıdır. Yaşam biçimi kesinlikle ve kesinlikle dikkat edilmesi gereken noktalardan sadece bir tanesi ve en önemli hususlardan birisidir. Giysiler müşterinin yaşam tarzına uyum göstermek zorundadır. Onların tüm sezon boyunca işlerine yarayacak iş, işte özel durum, tatil gardırobu veya kapsül gardırop için giysi seçme konusunda yardıma ihtiyaçları olabilir. Stil yaratıcısı uygulamaya yönelik olmalı ve tutarlı çözümler sunabilmelidir. Bütçe çok önemli. Müşterinin bütçesini göz önünde bulundurarak öneride bulunabilmeli. Yani ben atıyorum bugün bir stil danışmanlığı tuttuğumda bir an kelimeyi unuttum. Stil danışmanlığı tuttuğumda bu demek değildir ki benim çok param var ve istediğim markadan alışveriş yapabilirim demek değildir. Bir sağlık sorununuz var ve doktora gittiniz gibi düşünün bunu. Çok artık fahiş fiyatlar alıyorlar biliyorsunuz. Dediğim gibi müşterinin bütçesini göz önünde bulundurarak öneride bulunabilmelidir. Büyük önem taşır ki bu da araştırma becerileri işte mağaza ve ürünlerine dair bilgi sahibi olmaya gerektirir. Bütün mağazaları, fiyatlarına kadar bilmek durumunda. Lüks tasarımcıların pahalı koleksiyonlarının yanı sıra düşük fiyatlı ürünler arasından da kıyafet, iç çamaşır ve aksesuar araması yapabilmek de bir o kadar önemli. Yani hiçbir şey markaysa güzel olmak zorunda değil. Bir önemli, gerçekten önemli diğer bir konu başlığımız da vücut şekli ve yaş. Artık günümüzde insanlar vücut şeklini bilmiyorlar. Bize ilk üniversite zamanında Kara Kalem hocam şey derdi. Çırılçıplak aynanın karşısına geçin, bir kendinize bakın. Sizin vücut şekliniz ne? Yani gibi. Ya da yaşına uygun olmayan şeyler giyinen artık çok fazla insan var. Ama trend değil onlar. Moda değil yani. Moda bu değil kesinlikle. Neyse. Vücut şekli ve yaş dedik. Stil yaratıcısı müşterilerinin kendisini en güzel gösterecek kıyafet ve aksesuarları seçmesine yardımcı olmak için boynunu, boyunu, vücut yapısını, boyunu ne ya? Boyunu, vücut yapısını ve yüz şeklini saptamak zorunda. Müşterinin ihtiyaçları yani yaşıyla doğru orantılı olarak değişim gösterecek. Stil yaratıcısı müşterisinin yaşları ilerledikçe duruma uygun önerilerde bulunarak onların kendilerini algılamasına destek olmalıdır. Yani bana kalırsa öyle. Stil yaratıcısı aynı zamanda müşterilerin ten ve saç rengini inceleyerek kıyafetten en doğru renkleri belirler ki bu kişinin yaşı ilerledikçe. Herkese merhaba. Merhaba nedir ya? Herkese merhaba. Evet. Kitap okuyamıyorum da ayrıca. Uzun bir ara verdim. Yaklaşık birkaç hafta oldu. Paylaşım yapamıyorum. Çünkü henüz bir şey oturtturamadım. İşlerimin yoğunluğu, ondan sonra benim ani enerji düşüşlerim, yazamamam, çizememem. Hepsi böyle üst üste geldi. Farklı moda sayfalarını falan da kullandığım için, oralara da yüklemeler yaptığım için fotoğraf mı çeksem, ondan sonra sosyal medya hesaplarımı mı kontrol etsem, yoksa Spotify'a çekimler mi yapsam, hepsi böyle birbirine karışmış vaziyetteydi ve artık dedim ki birkaç gündür tamam, yeri geldi, devam edelim. En son katalog çekimlerinden falan bahsettik. Bugün de biraz ürün çekimlerinden bahsedelim. Fotoğrafçılıkta kalmıştık çünkü. Moda sektöründeki ekonomik başarılar yalnızca kıyafetler sayesinde elde edilmiyor arkadaşlar. Moda evleri kar sağlamak için geleneksel bir biçimde parfüm, çanta, ayakkabı, güzellik ve yaşam biçimi ürünlerine güvenmişlerdir. Ürün çekimleri, tanıtımları moda sektörünün her alanında kullanılır ve ürünlerin marka ve tasarımcılar için pazarlanmasında çok gerekli bir öğedir. Hafife alınmaması gerekir. Katalog ürünleri için stil yaratımı genellikle ürün odaklıdır ve ürünün rengi ilginç bir düğme veya süs gibi, mevcut renk seçkisi gibi belirli detayları vurgulayabilir. Editoryal ve ticari ürün stil yaratımı genellikle ürünün hikayeye uyum sağladığı veya bir reklam mesajı iletilmesine yarayan daha kavramsal ve gerçeküstü bir yaklaşıma sahiptir. Güzellik ürünleri, kozmetik veya aksesuarlar boyutlarından dolayı bu tarz konseptlere çok iyi uyar aslında. Markalar, katalog ve broşürlerden internet para kendiciliği ve elektronik dergilere, ki şu sıralar sosyal medya ve interaktif dergiler çok daha popüler. Ürünlerini en iyi şekilde sergileyebilmek için stil editörlerinin uzmanlık ve yeteneğine her zaman ihtiyaç duyarlar. Sonrasına gelirsek görsel teşhir çok önemli. Güzellik ürünleri, giysiler ve aksesuarları teşhir etmedeki birçok teknik görseli düzenleme uzmanlarının, yani parakende, teşhir ve vitrin tasarımcısı denir bunlara, kullandıkları karşılaştırılabilir. Hem stil editörleri hem de görsel düzenleme uzmanları ürün yerleştirmede kompozisyon, oran ve ölçek, işte renk kullanımına da çok dikkat etmek gerekir. Ürün çekimi konseptleri mevcut. Moda editoryalleri ve reklamcılıkta ürün çekimi öyle yenilikçi, artistik ve olağanüstü bir hale gelmeye başladı ki stil yaratımı ve fotoğrafın nerede, bir tip bilgisayar hilelerinin nerede başladığını anlamak zor. İlerleyen dakikalarda zaten ürün çekimi yaratıcılığı ile ilgili örneklerimi size söyleyeceğim. Bazı giysi ve aksesuarlar stil yaratıcılarının alışılmadık biçimde yapılmış ancak imgenin en can alıcı noktasında yer alırlar. Ürün çekimi teknikleri mevcuttur. Bunlar nedir diyecek olursanız sayacağım yöntemler reklam ürün çekimlerinde sıklıkla uygulanıyor zaten. Şu anki bölümde birçok reklam türünün yanı sıra katalog ve broşürde yer alan örnekleri de anlatmaya çalışacağım ben size. Ürün çekimi tekniğiyle çalışan stil editörleri en küçük detaya bile hakim gözlere kumaşları kıvırmak ve işte katlamakta çok başarılı oldukları gibi mükemmel iğneleme tekniklerine de sahip olmaları gerekiyor. Bu yöntemle stil yaratmak oldukça hassas bir iş ve her şey titizlikle yaklaşan kişilerin hoşuna gider. Ancak yine de hızlı bir tempoda çalışıyorken kusursuz olmaya çalışmanın ekstra bir baskısı vardır. Kataloglarda, sayfalarda olsun ürün çekimi yer aldığından çok hızlı çalışabiliyor olmanız gerekiyor. Çekim yeri önemli. Bir yerde ürün çekimi yaparken ürüne uyan bir yaşam biçimi iletilir. Bu yaşam biçimi ya işlevseldir ya da istek uyandırır. Yani ikisinden birisi olmak zorundadır. Ürün asmak ürün stili yaratımında en popüler yöntemlerden birisi. Bir ürünü bir stüdyoda veya bir çekim yerine asmaktır. Yani ürün burada gösterildiği gibi düz bir biçimde sergilendiğinde de güçlü bir silüete sahipse iyi sonuç verir. Aksi takdirde moda tasarımı ve perakende de genellikle tanımlandığı gibi askı çekiciliğinden yoksun ve çok sönük olacaktır. İstifleme dediğimiz bir teknik söz konusu. Böyle kat kat üst üste koyarlar ki çoğu giyim firması yapar bunu. Ürünleri istifleme tekniği müşteriye aynı giysinin renk çeşitlerini göstermek için kullanılır. Bunlar aşırı tertipli gözükecek şekilde düzenlenebildiği gibi bilinçli bir şekilde de buruşturulabilir. Buruşuk doku giysinin içine ince kağıt konularak elde edilir ve bu da stil yaratıcısının üründeki kıvrımları ve çöküntüleri düzenlemesini ve çekim boyunca düzgün bir şekilde tutulmasını sağlar. Ürünlere yükseklik kazandırmak ve ortada oluşan çökmeyi engellemek için giysilerin arasında dolgu malzemesi de yerleştirilir. Karton gibi. Parçalar dersek konu başlığı olarak bu düzenlemede giysi ve aksesuarlar ayrı ayrı yerleştirilip fotoğraflanır. İşte pantolon bir yerde, gömlek kompozisyonun bir yerinde. Ya bir kare düşünün. Gömlek karenin bir ucunda, ayakkabı farklı bir ucunda, pantolonu farklı bir ucunda, gözlüğü başka bir yerde, çantası yine aynı karenin içinde ama farklı yerlerdedir. Dediğim gibi giysi ve aksesuarlar ayrı ayrı yerleştirilir. Fotoğraflanarak müşteriye birbiriyle uyumlu ürün ve aksesuarlardan oluşan bir derleme sunulur. Tişört ve ceketin içine ince kağıt konularak daha hacimli gözükmeleri sağlanırken eşarp biri tarafından takılmışçasına bağlanmıştır. Ve ayakkabıların iki farklı şekilde yerleştirilerek fotoğrafı. Birisi işte sağdan duruyorsa birisi üstten duruyordur gibi. Ayakkabıların iki farklı şekilde yerleştirilerek fotoğraflandığını söyleyebiliriz. Biri renk ve markayı gösterecek şekilde yan yatırılır. Diğeri ise bağcık detayının gözükmesi için yukarıdan çekilir. Şu an büyük ihtimalle bu aldığım ses kaydının arkasında ambulans siren sesleri, polis siren sesleri gibi şeyler çıkabilir. İş yerindeyim arkadaşlar. Size sırf bunu çekebilmek için bütün notlarımı dün gece toparladım. Ve dedim ki evet Zelal artık çekmen gerekiyor. Nerede olursan ol yani yolda bile giderken çekebilirdim bunu. Kıyafetlere gelirsek, bu arada kusura bakmayın bunu onun için söyleyecektim. Kıyafetlere gelirsek tek parça giysiler, genel bir görünüm elde edebilmek için ayakkabı, çanta, mücevher veya eşyalarla bir araya getirilebilir ki bu katalog üzerinden satış yapan firmaların emin olmayan müşterilerini satın almaya teşvik etmesi açısından çok çok tercih edilir. Bazen düz bir biçimde yerleştirilmiş kıyafet, gerçek insan silüetini sağlamak için özgün boyutlarında fotoğraflanabilir. Giysilere daha düzgün bir hacim verebilmek için içlerine yine ince kağıtlar ya da kartonlar konur. Mankenlere gelirsek, bir giysi, örneğin işte bir gömlekten bahsedeyim. Daha canlı bir biçimde teşhir etmenin bir başka yolu ise cansız manken kullanılır. Giysi doldurmak, şekle sokmak ve üç boyutlu bir görünüm kazandırmak için yine ince kağıt ya da karton kullanılır. Kolların dolu gözükmesi için yine kağıdı ya da kartonu kıvırarak gömlek kollarının içine sokarlar. Daha kuvvetli bir üç boyut silüeti kazanmak için yapılır bunlar. Manken fotoğrafından dijital olarak kesilebilir. Ama tabii bu birazcık uzun bir işlem alıyor. Kişisel stil danışmanlığına şöyle bir başlangıç yapacak olursak, kişisel stil danışmanlığı kişiye özel stil yaratımı, imge ve renk danışmanlığı, işte özel müşteriler için alışveriş danışmanlığı veya halk için stil önerilerini kapsayabilir. Bu alan ünlü stil yaratıcılarının artışı ve ünlülerin moda satın almasındaki etkisiyle son yıllarda hızlı bir büyüme gösterdi aslında. Her pazar seviyesindeki perakendecinin yaş, şekil ve beden ayrımı gözetmeksizin tüm müşterilerine kişisel stil danışmanlığı hizmeti vermesi bu trendi günümüzdeki yansıma olarak son derece yaygınlaştı iyice. Özel müşterilerle çalışmak şöyle ki, stil yaratıcısının en etkin biçimde iletişim kurabilme yetisine sahiptir. Yani ona dayanıyor tamamen. Bireyler arası iletişim becerisine mükemmel şekilde sahip olmak gerekiyor. Başarılı bir stil yaratıcılığı kariyerinin anahtarıdır ve bu konu kişisel stil danışmanları için oldukça hassas bir konu. Bir müşterinin kişisel stil danışmanına ihtiyaç duyması ve bunun için para ödemesi, yaşam tarzlarında belirli bir değişim, öz saygı eksikliği ya da zayıf bir dış görünüşe bağlı olabileceğinden toplumun geneline stil önerileri vermek çokça kendine güven inşa etmeyi içerir. Bu durum konuya hakim olmaya ve kendinden emin, yani aynı zamanda empatiyle yaklaşan bir tavırda bilgi alışverişi yapabilmeyi gerektiriyor. Kişisel stil danışmanı müşterinin kendine güvenini arttırmalı ve onun kıyafetlerle ilişkisine daha olumlu olması için ilham veren kişidir de diyebiliriz. Oyuncular ve müzisyenler gibi ünlü müşterilerle çalışmak heyecan ve cazibe seviyesini arttırır. Ama onların da güvensizlikleri ve sorunları olduğu göz önünde bulundurmak daha akıllıca olur. Konuşamadım. Asıl fark, onların sıradan müşterilerden daha büyük bir inceleme ve eleştiriye maruz kalacağıdır. Peki yine kişisel stil danışmanlığından devam edelim. Özel müşteriler için kişisel stil danışmanlığı diye bir konu başlığı atalım. Kişisel stil danışmanlarının verdiği hizmet birçok kişi için öz saygı oluşturmada önemli bir safhayı temsil ediyor artık. Başarılı bir kişisel stil danışmanlığı hizmeti müşteriye herhangi tarzların kendine uyacağına ve gelecekte tek başına alışveriş yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğine, nelere bakması gerektiğine karar vererek kendi gardırobunu nasıl düzenleyeceğine dair doğru yönlendirmelerde bulunmalı. Stil yaratıcısı bu görev için müşterilerinin ihtiyaçlarını ve daha da önemlisi kendisinin ne şekilde yardımcı olabileceğini belirlemek üzere onlarla bir değerlendirme yapar. Müşteriyle ilk görüşmesi sırasında şimdi size söyleyeceğim noktaları dikkate almalıdır. Yaşam biçimi kesinlikle ve kesinlikle dikkat edilmesi gereken noktalardan sadece bir tanesi ve en önemli hususlardan birisidir. Giysiler müşterinin yaşam tarzına uyum göstermek zorundadır. Onların tüm sezon boyunca işlerine yarayacak iş, işte özel durum, tatil gardırobu veya kapsül gardırop için giysi seçme konusunda yardıma ihtiyaçları olabilir. Stil yaratıcısı uygulamaya yönelik olmalı ve tutarlı çözümler sunabilmelidir. Bütçe çok önemli. Müşterinin bütçesini göz önünde bulundurarak öneride bulunabilmeli. Yani ben atıyorum bugün bir stil danışmanlığı tuttuğumda, bir an kelimeyi unuttum. Stil danışmanlığı tuttuğumda bu demek değildir ki benim çok param var ve istediğim markadan alışveriş yapabilirim demek değildir. Bir sağlık sorununuz var ve doktora gittiniz gibi düşünün bunu. Çok artık fahiş fiyatlar alıyorlar biliyorsunuz. Dediğim gibi müşterinin bütçesini göz önünde bulundurarak öneride bulunabilmelidir. Büyük önem taşır ki bu da araştırma becerileri, işte mağaza ve ürünlerine dair bilgi sahibi olmaya gerektirir. Bütün mağazaları fiyatlarına kadar bilmek durumunda. Lüks tasarımcıların pahalı koleksiyonlarının yanı sıra düşük fiyatlı ürünler arasından da kıyafet, iç çamaşır ve aksesuar araması yapabilmek de bir o kadar önemli. Yani hiçbir şey markaysa güzel olmak zorunda değil. Bir önemli, gerçekten önemli diğer bir konu başlığımız da vücut şekli ve yaş. Artık günümüzde insanlar vücut şeklini bilmiyorlar. Bize ilk üniversite zamanında Kara Kalem hocam şey derdi. Çırılçıplak aynanın karşısına geçin, bir kendinize bakın. Sizin vücut şekliniz ne? Yani gibi. Ya da yaşına uygun olmayan şeyler giyinen artık çok fazla insan var. Ama trend değil onlar. Moda değil yani. Moda bu değil kesinlikle. Neyse. Vücut şekli ve yaş dedik. Stil yaratıcısı müşterilerinin kendisini en güzel gösterecek kıyafet ve aksesuarları seçmesine yardımcı olmak için boynunu, boyunu, vücut yapısını, boyunu ne ya? Boyunu, vücut yapısını ve yüz şeklini saptamak zorunda. Müşterinin ihtiyaçları yani yaşıyla doğru orantılı olarak değişim gösterecek. Stil yaratıcısı müşterisinin yaşları ilerledikçe duruma uygun önerilerde bulunarak onların kendilerini algılamasına destek olmalıdır. Yani bana kalırsa öyle. Stil yaratıcısı aynı zamanda müşterilerin ten ve saç rengini inceleyerek kıyafetten en doğru renkleri belirler ki bu kişinin yaşı ilerledikçe. Herkese merhaba. Merhaba nedir ya? Herkese merhaba. Evet. Kitap okuyamıyorum da ayrıca. Uzun bir ara verdim. Yaklaşık birkaç hafta oldu. Paylaşım yapamıyorum. Çünkü henüz bir şey oturtturamadım. İşlerimin yoğunluğu, ondan sonra benim ani enerji düşüşlerim, yazamamam, çizememem. Hepsi böyle üst üste geldi. Farklı moda sayfalarını falan da kullandığım için, oralara da yüklemeler yaptığım için, fotoğraf mı çeksem, ondan sonra sosyal medya hesaplarımı mı kontrol etsem, yoksa Spotify'a çekimler mi yapsam, hepsi böyle birbirine karışmış vaziyetteydi ve artık dedim ki birkaç gündür tamam, yeri geldi, devam edelim. En son katalog çekimlerinden falan bahsettik. Bugün de biraz ürün çekimlerinden bahsedelim. Fotoğrafçılıkta kalmıştık çünkü. Moda sektöründeki ekonomik başarılar yalnızca kıyafetler sayesinde elde edilmiyor arkadaşlar. Moda evleri kar sağlamak için geleneksel bir biçimde parfüm, çanta, ayakkabı, güzellik ve yaşam biçimi ürünlerine güvenmişlerdir. Ürün çekimleri, tanıtımları moda sektörünün her alanında kullanılır ve ürünlerin marka ve tasarımcılar için pazarlanmasında çok gerekli bir öğedir. Hafife alınmaması gerekir. Katalog ürünleri için stil yaratımı genellikle ürün odaklıdır ve ürünün rengi ilginç bir düğme veya süs gibi, mevcut renk seçkisi gibi belirli detayları vurgulayabilir. Editoryal ve ticari ürün stil yaratımı genellikle ürünün hikayeye uyum sağladığı veya bir reklam mesajı iletilmesine yarayan daha kavramsal ve gerçeküstü bir yaklaşıma sahiptir. Güzellik ürünleri, kozmetik veya aksesuarlar boyutlarından dolayı bu tarz konseptlere çok iyi uyar aslında. Markalar, katalog ve broşürlerden internet perakendeciliği ve elektronik dergilere, ki şu sıralar sosyal medya ve interaktif dergiler çok daha popüler. Ürünlerini en iyi şekilde sergileyebilmek için stil editörlerinin uzmanlık ve yeteneğine her zaman ihtiyaç duyarlar. Sonrasına gelirsek görsel teşhir çok önemli. Güzellik ürünleri, giysiler ve aksesuarları teşhir etmedeki birçok teknik görseli düzenleme uzmanlarının, yani parakende, teşhir ve vitrin tasarımcısı denir bunlara, kullandıkları karşılaştırılabilir. Hem stil editörleri hem de görsel düzenleme uzmanları ürün yerleştirmede kompozisyon,
oran ve ölçek, işte renk kullanımına da çok dikkat etmek gerekir. Ürün çekimi konseptleri mevcut. Moda editoryalleri ve reklamcılıkta ürün çekimi öyle yenilikçi, artistik ve olağanüstü bir hale gelmeye başladı ki stil yaratımı ve fotoğrafın nerede, bir tip bilgisayar hilelerinin nerede başladığını anlamak zor. İlerleyen dakikalarda zaten ürün çekimi yaratıcılığı ile ilgili örneklerimi size söyleyeceğim. Bazı giysi ve aksesuarlar stil yaratıcılarının alışılmadık biçimde yapılmış ancak imgenin en can alıcı noktasında yer alırlar. Ürün çekimi teknikleri mevcuttur. Bunlar nedir diyecek olursanız sayacağım yöntemler reklam ürün çekimlerinde sıklıkla uygulanıyor zaten. Şu anki bölümde birçok reklam türünün yanı sıra katalog ve broşürde yer alan örnekleri de anlatmaya çalışacağım ben size. Ürün çekimi tekniğiyle çalışan stil editörleri en küçük detaya bile hakim gözlere kumaşları kıvırmak ve işte katlamakta çok başarılı oldukları gibi mükemmel iğneleme tekniklerine de sahip olmaları gerekiyor. Bu yöntemle stil yaratmak oldukça hassas bir iş ve her şey titizlikle yaklaşan kişilerin hoşuna gider. Ancak yine de hızlı bir tempoda çalışıyorken kusursuz olmaya çalışmanın ekstra bir baskısı vardır. Kataloglarda, sayfalarda olsa ürün çekimi yer aldığından çok hızlı çalışabiliyor olmanız gerekiyor. Çekim yeri önemli. Bir yerde ürün çekimi yaparken ürüne uyan bir yaşam biçimi iletilir. Bu yaşam biçimi ya işlevseldir ya da istek uyandırır. Yani ikisinden birisi olmak zorundadır. Ürün asmak ürün stili yaratımında en popüler yöntemlerden birisi. Bir ürünü bir stüdyoda veya bir çekim yerine asmaktır. Yani ürün burada gösterildiği gibi düz bir biçimde sergilendiğinde de güçlü bir silüete sahipse iyi sonuç verir. Aksi takdirde moda tasarımı ve perakende de genellikle tanımlandığı gibi askı çekiciliğinden yoksun ve çok sönük olacaktır. İstifleme dediğimiz bir teknik söz konusu. Böyle kat kat üst üste koyarlar ki çoğu giyim firması yapar bunu. Ürünleri istifleme tekniği müşteriye aynı giysinin renk çeşitlerini göstermek için kullanılır. Bunlar aşırı tertipli gözükecek şekilde düzenlenebildiği gibi bilinçli bir şekilde de buruşturulabilir. Buruşuk doku giysinin içine ince kağıt konularak elde edilir ve bu da stil yaratıcısının üründeki kıvrımları ve çöküntüleri düzenlemesini ve çekim boyunca düzgün bir şekilde tutulmasını sağlar. Ürünlere yükseklik kazandırmak ve ortada oluşan çökmeyi engellemek için giysilerin arasında dolgu malzemesi de yerleştirilir. Karton gibi. Parçalar dersek konu başlığı olarak bu düzenlemede giysi ve aksesuarlar ayrı ayrı yerleştirilip fotoğraflanır. İşte pantolon bir yerde, gömlek kompozisyonun bir yerinde. Ya bir kare düşünün. Gömlek karenin bir ucunda, ayakkabı farklı bir ucunda, pantolonu farklı bir ucunda, gözlüğü başka bir yerde, çantası yine aynı karenin içinde ama farklı yerlerdedir. Dediğim gibi giysi ve aksesuarlar ayrı ayrı yerleştirilir. Fotoğraflanarak müşteriye birbiriyle uyumlu ürün ve aksesuarlardan oluşan bir derleme sunulur. Tişört ve ceketin içine ince kağıt konularak daha hacimli gözükmeleri sağlanırken eşarp biri tarafından takılmışçasına bağlanmıştır. Ve ayakkabıların iki farklı şekilde yerleştirilerek fotoğrafı. Birisi işte sağdan duruyorsa birisi üstten duruyordur gibi. Ayakkabıların iki farklı şekilde yerleştirilerek fotoğraflandığını söyleyebiliriz. Biri renk ve markayı gösterecek şekilde yan yatırılır. Diğeri ise bağcık detayının gözükmesi için yukarıdan çekilir. Şu an büyük ihtimalle bu aldığım ses kaydının arkasında ambulans siren sesleri, polis siren sesleri gibi şeyler çıkabilir. İş yerindeyim arkadaşlar. Size sırf bunu çekebilmek için bütün notlarımı dün gece toparladım. Ve dedim ki evet Zelal artık çekmen gerekiyor. Nerede olursan ol yani yolda bile giderken çekebilirdim bunu. Kıyafetlere gelirsek, bu arada kusura bakmayın bunu onun için söyleyecektim. Kıyafetlere gelirsek tek parça giysiler, genel bir görünüm elde edebilmek için ayakkabı, çanta, mücevher veya eşyalarla bir araya getirilebilir ki
bu katalog üzerinden satış yapan firmaların emin olmayan müşterilerini satın almaya teşvik etmesi açısından çok çok tercih edilir. Bazen düz bir biçimde yerleştirilmiş kıyafet, gerçek insan silüetini sağlamak için özgün boyutlarında fotoğraflanabilir. Giysilere daha düzgün bir hacim verebilmek için içlerine yine ince kağıtlar ya da kartonlar konur. Mankenlere gelirsek, bir giysi, örneğin işte bir gömlekten bahsedeyim. Daha canlı bir biçimde teşhir etmenin bir başka yolu ise cansız manken kullanılır. Giysi doldurmak, şekle sokmak ve üç boyutlu bir görünüm kazandırmak için yine ince kağıt ya da karton kullanılır. Kolların dolu gözükmesi için yine kağıdı ya da kartonu kıvırarak gömlek kollarının içine sokarlar. Daha kuvvetli bir üç boyut silüeti kazanmak için yapılır bunlar. Manken fotoğrafından dijital olarak kesilebilir. Ama tabii bu birazcık uzun bir işlem alıyor. Kişisel stil danışmanlığına şöyle bir başlangıç yapacak olursak, kişisel stil danışmanlığı kişiye özel stil yaratımı, imge ve renk danışmanlığı, işte özel müşteriler için alışveriş danışmanlığı veya halk için stil önerilerini kapsayabilir. Bu alan ünlü stil yaratıcılarının artışı ve ünlülerin moda satın almasındaki etkisiyle son yıllarda hızlı bir büyüme gösterdi aslında. Her pazar seviyesindeki perakendecinin yaş, şekil ve beden ayrımı gözetmeksizin tüm müşterilerine kişisel stil danışmanlığı hizmeti vermesi bu trendi günümüzdeki yansıma olarak son derece yaygınlaştı iyice. Özel müşterilerle çalışmak şöyle ki, stil yaratıcısının en etkin biçimde iletişim kurabilme yetisine sahiptir. Yani ona dayanıyor tamamen. Bireyler arası iletişim becerisine mükemmel şekilde sahip olmak gerekiyor. Başarılı bir stil yaratıcılığı kariyerinin anahtarıdır ve bu konu kişisel stil danışmanları için oldukça hassas bir konu. Bir müşterinin kişisel stil danışmanına ihtiyaç duyması ve bunun için para ödemesi, yaşam tarzlarında belirli bir değişim, öz saygı eksikliği ya da zayıf bir dış görünüşe bağlı olabileceğinden toplumun geneline stil önerileri vermek çokça kendine güven inşa etmeyi içerir. Bu durum konuya hakim olmaya ve kendinden emin, yani aynı zamanda empatiyle yaklaşan bir tavırda bilgi alışverişi yapabilmeyi gerektiriyor. Kişisel stil danışmanı müşterinin kendine güvenini arttırmalı ve onun kıyafetlerle ilişkisine daha olumlu olması için ilham veren kişidir de diyebiliriz. Oyuncular ve müzisyenler gibi ünlü müşterilerle çalışmak heyecan ve cazibe seviyesini arttırır. Ama onların da güvensizlikleri ve sorunları olduğu göz önünde bulundurmak daha akıllıca olur. Konuşamadım. Asıl fark, onların sıradan müşterilerden daha büyük bir inceleme ve eleştiriye maruz kalacağıdır. Peki yine kişisel stil danışmanlığından devam edelim. Özel müşteriler için kişisel stil danışmanlığı diye bir konu başlığı atalım. Kişisel stil danışmanlarının verdiği hizmet birçok kişi için öz saygı oluşturmada önemli bir safhayı temsil ediyor artık. Başarılı bir kişisel stil danışmanlığı hizmeti müşteriye herhangi tarzların kendine uyacağına ve gelecekte tek başına alışveriş yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğine, nelere bakması gerektiğine, karar vererek kendi gardırobunu nasıl düzenleyeceğine dair doğru yönlendirmelerde bulunmalı. Stil yaratıcısı bu görev için müşterilerinin ihtiyaçlarını ve daha da önemlisi kendisinin ne şekilde yardımcı olabileceğini belirlemek üzere onlarla bir değerlendirme yapar. Müşteriyle ilk görüşmesi sırasında şimdi size söyleyeceğim noktaları dikkate almalıdır. Yaşam biçimi kesinlikle ve kesinlikle dikkat edilmesi gereken noktalardan sadece bir tanesi ve en önemli hususlardan birisidir. Giysiler müşterinin yaşam tarzına uyum göstermek zorundadır. Onların tüm sezon boyunca işlerine yarayacak iş, işte özel durum, tatil gardırobu veya kapsül gardırop için giysi seçme konusunda yardıma ihtiyaçları olabilir. Stil yaratıcısı uygulamaya yönelik olmalı ve tutarlı çözümler sunabilmelidir. Bütçe çok önemli. Müşterinin bütçesini göz önünde bulundurarak öneride bulunabilmeli. Yani ben atıyorum bugün bir stil danışmanlığı tuttuğumda, bir an kelimeyi unuttum. Stil danışmanlığı tuttuğumda bu demek değildir ki benim çok param var ve istediğim markadan alışveriş yapabilirim demek değildir. bir sağlık sorununuz var ve doktora gittiniz gibi düşünün bunu. Çok artık fahiş fiyatlar alıyorlar biliyorsunuz. Dediğim gibi müşterinin bütçesini göz önünde bulundurarak öneride bulunabilmelidir. Büyük önem taşır ki bu da araştırma becerileri işte mağaza ve ürünlerine dair bilgi sahibi olmaya gerektirir. Bütün mağazaları fiyatlarına kadar bilmek durumunda. Lüks tasarımcıların pahalı koleksiyonlarının yanı sıra düşük fiyatlı ürünler arasından da kıyafet, iç çamaşır ve aksesuar araması yapabilmek de bir o kadar önemli. Yani hiçbir şey markaysa güzel olmak zorunda değil. Bir önemli, gerçekten önemli diğer bir konu başlığımız da vücut şekli ve yaş. Artık günümüzde insanlar vücut şeklini bilmiyorlar. Bize ilk üniversite zamanında Kara Kalem hocam şey derdi. Çırılçıplak aynanın karşısına geçin bir kendinize bakın. Sizin vücut şekliniz ne? Yani gibi. Ya da yaşına uygun olmayan şeyler giyinen artık çok fazla insan var. Ama trend değil onlar. Moda değil yani. Moda bu değil kesinlikle. Neyse. Vücut şekli ve yaş dedik. Stil yaratıcısı müşterilerinin kendisini en güzel gösterecek kıyafet ve aksesuarları seçmesine yardımcı olmak için boynunu, boyunu, vücut yapısını, boynu ne ya? Boyunu, vücut yapısını ve yüz şeklini saptamak zorunda. Müşterinin ihtiyaçları yani yaşıyla doğru orantılı olarak değişim gösterecek. Stil yaratıcısı müşterisinin yaşları ilerledikçe duruma uygun önerilerde bulunarak onların kendilerini algılamasına destek olmalıdır. Yani bana kalırsa öyle. Stil yaratıcısı da aynı zamanda müşterilerin ten ve saç rengini inceleyerek kıyafetten en doğru renkleri belirler ki bu kişinin yaşı ilerledikçe...